Hayırlı akşamlar, herkese merhabalar. Erkam Radyo'da, Genç Zamanında. Ben Salih Hüzgenç.
Ben Alaaddin.
Bu haftaki programımıza sizlerin huzurunda başlamış olduk. Alaaddin, soy ismini de söyler misin dinleyicilerimiz için?
Alaaddin Yaman.
Şimdi sen tabii ki böyle modern programları çok kendine örnek aldığın için böyle ben Alaaddin, ben Salih gibi şeyleri seviyorsan ama biliyorsun ki biz dinleyicilerimizi her daim bilgilendiriyoruz. Çünkü bizi ilk defa dinleyenler bu güzel frekanstan, gönül frekansı Erkam Radyo'dan bize ilk defa ulaşanlar olabilir. Onları mağdur ve bir kelime daha ekler misin buraya?
Mazlum.
Mazlum olmuyor ya.
Mağdur da olmuyor canım.
Mağdur olur ya, niye ki? Olmaz. Mağdur ediyorsun. Adam tanımak istiyor seni, sen tanıtmıyorsun kendini. Mağdur ediyorsun. Bir fısfıs verir misin bana? Çok konuştuk. Eyvallah. Şimdi kıymetli dinleyenlerimiz, biliyorsunuz biz Alaaddin Serhan Yaman'la Genç Zamanı programında hem gençlik gündemine dair meseleleri hem de bir taraftan günceldeki özellikle şu an mesela koronavirüs mevzu çok güncel bir mevzu. Yani bunu konuşmayan insan da yok. Bir taraftan da bununla alakalı hem gelişmeleri hem de sivil toplum nazarında, sivil toplum kuruluşları nazarında neler olduğunu aslında konuşmaya gayret ediyoruz. Bugün de yine bu neviden hazırlanan güzel bir programımız var. Dilerseniz sizler de radyolarınızın başındayken başlamış olalım. Alaaddin, şu an sende neler var? Sen güzel şeyler biriktiriyorsun her programdan önce. Biraz bahsedebilir misin bizim için?
Öncelikle şundan bahsedelim. Şu an mesafesiz müzakereler kapsamında bir programımız var. Eş zamanlı olarak. Tabii bizim canlı yayında programda olduğumuz esnada yine
devam eden
bir program var. Konuğumuz Erkam Radyo Genel Yayın Yönetmeni Selahattin Koca Aslan, Yusuf Goncagül konuk ediyor. Şeker tadında bayram söyleşisi.
Çok güzel.
Biliyorsunuz bayram da yaklaştı artık.
Yarın bayram.
Yarın bayram.
Bir kaşık ayran demişler. Yarın bayram hakikaten. Tabii bu arada lafını kestim, kusura bakma da yaşanan bu salgın sürecinden ötürü bayrama karşı olan bakış açımız da biraz farklı. Yani mesela seninle konuşuyorduk bugün. Hatırlıyorsan şöyle bir şey söyledin, garipti yani. Ramazan olduğunu unuttuk gibi bir şey söyledin aslında. Doğru yani, hakikaten bu, kimse bunu yanlış anlamasın ama biz Ramazan deyince birlik olmak, bir arada olmak, beraber iftar sofraları kurmak, beraber sahur yapmak, hatta yere geldiğinde biz bunu anlıyoruz ama bu Ramazan işleri de eve taşıdığımız için, home office dediğimiz iş tarzına geçtiğimiz için sahurda yatıyorsun, kalkıyorsun sabah, evdesin, çoluk çocuk devam. Akşam yemek yiyorsun. Zaten hani acıkmıyorsun falan yani, hatta yerine göre. O yüzden farklı bir durumdayız. Bayramı nasıl güzel yapabiliriz belki? Bu anlamda sorgulamak lazım yani.
Evet. Dileyenler şu an Genç Dergi Instagram hesabından ve Genç Derneği YouTube kanalından canlı olarak Selahattin Koca Aslan, Yusuf Goncagül söyleşisinde dinleye ve izleyebilirler. Diyerek başlayalım. Hı hı. Ne yapıyorsun? Nasıl geçiyor Ramazan?
Vallahi Ramazan evde çalışarak geçiyor bir taraftan.
Senin yoğunluğun arttı. Bir değiştin sen. Bir farklılaştın. Evinden telefon düşmez oldu.
Yani tabii bazı şeyleri...
Sürekli telefonda konuşuyorsun.
Bazı şeyleri tabii...
Kavga, gürültü, vurdulu, kırdılı işler.
Eyvallah. Müsaade edersen konuşayım. Buyur. Soru sordun. Yani Ramazan tabii bizim beklediğimiz tamamen böyle sekinet haline geçmesi. Hatta böyle insanın o içsel yolsuzluk diye sürekli vurgulanan bir ifade var ya, ya kendiyle olan manevi muhasebesini yapabilmesi belki. Tabii ama buna iş hayatı ya da normal sosyal hayat pek fırsat tanımayabiliyor maalesef. İşlerin yoğunluğu oluyor yerine göre. Çalıştığımız işler mevcut dünyada bazı şeylerin değişmesine, bazı şeylerin düzelmesine niyet eden insanların merkezde olduğu işler. Yani bir yardım kuruluşuna çalışıyorsun mesela. Değil mi? Sen de mesela Genç Derneği'nde çalışıyorsun. Sonuçta Genç Derneği koronavirüs sürecinde dükkanı kapattı diye bir şey yok. Aksine bununla alakalı çalışmalarını güncelliyor. Bizim çalıştığımız yerler de böyle. Ben bir reklam ajansında çalışıyorum. Ona göre çalıştığımız kurumlar kampanyalarını, çalışma tarzlarını değiştirdiler. Yani ne yapıyorlardı mesela? Normalde Ramazan'da erzak dağıtıyorlarsa bunun yanına hijyen paketi koydular mesela. İnsanların virüse karşı daha fazla bilinçli ve duyarlı olabilmesi için bilgilendirmeler yaptılar. Kitapçıklar hazırladılar. Biz de bunlarla biraz meşgulüz tabii. O anlamda yoğunluk oluyor ama tabii bu günün her anına yayılan bir yoğunluk değil. Ya bazen anlık yoğunluklar oluyor. Yani işin aciliyetine göre. Çünkü acil bir iş isteniyor diyelim. acil eylem planıyla. O ana yoğunlaştığın için yoğunluk oluyor ama bazen de hakikaten bir şey olmadı da oluyor yani gerçekten. O anda da ne yapıyorum işte? Genelde sosyal medyada vakit geçiriyorum yani.
Ama gördüğüm kadarıyla bir süredir sessizsin.
Evet, bir süredir sessizim.
Onu hissediyorum
dün
yani.
Dün de bir WhatsApp grubumuza yazdım. Açmışsın evet. Şu anda bakıyorsun. Herhalde oradan da bana bir şey gelecek. Buyur.
Evet, yakın zamanda okuduğun güzel bir kitaptan bahsetmişsin bizlere.
Yok ya, onu ben size orada şov olsun diye attım.
Gerçekten. Okumadın mı? Çok okudum. Etkilendim ben ama.
Yok, okudum. Şöyle, şimdi dinleyicilerimiz çok daha iyi biliyorlardır. Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerinin, Allah kendisine gani rahmet eylesin. Biliyorsunuz çok güzel bir eseri var. Hazreti Yusuf kitabı, Hazreti Yusuf kıssasını anlattı. Yusuf suresini anlattığı bir kitabı tefsir, var. Evet. Tefsir olarak yayınlanan. Bu kitapla alakalı Erkam Yayınları'nın çok da güzel baskıları oldu. İlk hatta Erkam Yayınları'nın bildiğim kadarıyla 1983 yılında ilk bastığı kitap matbaanın.
Öyle mi?
83 ya da yani 85'te tam, yani yanlışım varsa bilemiyorum ama matbaanın ilk bastığı kitap olduğunu net olarak biliyorum yani. Abla Sert abi, kendisinden dinlemiştik bugün. Çok önemli bir eser. Yani birçok aslında dengeyi gösteren, parayla mesela işte şehvetle insanın bazı müşkül durumlarıyla nasıl mücadele edebileceğini gösterdiği, fakirlikle, zenginlikle birçok konuyla alakalı değerlendirmenin olduğu, aileyle, kardeşle, zaten biliyorsun kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya atıyor. Bununla alakalı birçok değerlendirme ve ders var. Ben de Ramazan ayında böyle düşünüyordum ya, biz biliyorsun böyle takılmaya, espri yapmaya falan çok seviyoruz insanlara. Sen de öylesin gerçekten. Dedim ki ya çok bazen abartıyor muyuz acaba dedim. Çünkü birkaç kişiden şey duydum. Hani takılıyoruz ya espri mahiyetinde. Adam onu dert ediyor falan, tamam mı? Ya ben mesela dert etmem yani. Sen bana radyo programımızda bir sürü şey söylüyorsun. Söylüyorsun Alaaddin. Kırıyorsun bazen beni bak.
Kırılıyor musun?
Yok yok, şaka yapıyorum. Mesela
demek ki
bazen
daha birazcık dikkat etmen gereken yol var.
Bak şimdi bir şey yolladın bana. Füze gönderdin. Mesela bu gibi şeyleri ben de çok yapıyordum biliyorsun. WhatsApp'tan ya da çeşitli sosyal ortamlardan sürekli bir muhabbet ikliminde yaşadığımız için aslında. Arkadaşlık ortamında, ama bazı arkadaşların hakikaten kırıldığını duydum. Başka üçüncü kişilerden duydum yani. Ya bu adamlar da bize sürekli takılıyorlar. Espri yapıyorlar gibi. Ben de öyle onu konuşurken bana bunu anlatan kişiyle. Bana dedi ki ya dedi sen Hazreti Yusuf suresini... Sami Efendi'nin de Yusuf tefsirini okudun mu? Yusuf suresi tefsirini okudun mu dedi. Ben de dedim ki okumadım yani, yalan olmasın. Ama yani Yusuf suresini okumuşuzdur Kur'an'dan yüzüne defalarca ama tefsir olarak okumadım. Abla Sert abinin bir dönem sohbeti olmuştu. Yusuf suresi üzerine tefsir sohbeti olmuştu. Ona katıldım ama o da devam etmedi. Koronavirüs sürecinden dolayı. Normalde çok da istifadeli bir şekilde katılıyorduk. Ruhul Beyan'dan okumalar yapıyorduk orada. Ben de bunu okudum ya, bu kitabı. Hatta eşimle beraber okuduk böyle evde. Güzel bir şey oldu yani. Böyle dedik ki biz de artık böyle şeylere girelim yani. Böyle ev etkinlikleri oluyor ya, toplu etkinlikler. O havaya biraz soluyalım falan, nasıl bir şeymişti. Hakikaten güzel de oldu yani. Tavsiye ederim Ramazan ayında özellikle. Şu an gerçi Ramazan'ın son günündeyiz. Ama bayramda ya da bayramdan sonra muhakkak okunmalı. Çünkü hayata dair gerçekten birçok dersin olduğu bir sure. Kur'an'ın tamamı öyle. Tamamı mucize ama Yusuf suresi, Yusuf kıssası çok... ekstra bir kıssa. Zaten Kur'an'da da belirtiliyor yani, kıssaların en hani en özelidir gibi bir ifade var. Tam hatırlayamadım şu an ama o yüzden Yusuf kıssasını muhakkak okumalı diye düşünüyorum ben.
Güzel.
Bunu da o yüzden paylaştım.
Allah razı
olsun. Sessizlik de değil aslında yani... o. Sessiz derken ya mesela artık bazen şey yapıyorum Alaaddin, düşünüyorum. Ya ben şimdi ya Alaaddin'e bir espri yapacağım, tamam mı? Diyorum ki ya yapsam ne olur, yapmasam ne olur? Yapsam güleceğim. Yapsam güleceğim. Yapmasam ne olacak? Bir şey olmayacak. Ha, yaptığımda ben güleceğim ama Alaaddin yanlış anlayabilir mi? Ya anlayabilir diyelim. Yok, anlayabilir diyelim. O zaman yapmıyorum yani. Biraz bu.
Çok güzel. Yani senden hakikaten hiç
beklemezdim mi diyorsun?
Beklemeyeceğimiz, niye? Hiç ummayacağımız olgunluklar bunlar. Hele bunu da attıktan sonra demişsin evet. Ki mesela Sami Efendi'nin Hazreti Yusuf suresi kıssasını okudum. Çok etkiledi. Siz de okuyun. Kalbe şifa hakikaten demişsin. Yani mümkün değil Salih Yüz Genç'in elinden çıkacak bir şey bir metin değil yani.
Evet, zaten
sanki
zaten
kurgu bir metin gibi.
Başka bir arkadaş da altına şey yazmış ya. Hoş geldin.
Evet, hoş geldin diye yazmış.
Başka bir abimizin ismini söylemiş.
Mana alemine yolculuk evet. Mu başladı yoksa?
Ya Salih yok. Abi? Ya şimdi şöyle bak. Ya mana alemi ya da böyle metafizik bir şeyden bahsetmeye gerek yok abi. Hayatın özünde gerçekten paralel imtihan alıyorsun. Bak ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ben bu yaşıma kadar birçok şeyde imtihan oldum. Sen de olmuşsundur. Ama bu imtihanlara bakış açımız neydi bizim? Bunu tam bilmiyoruz. Yani uçup kaçarak yaşamak da var imtihanlar karşısında. Hani bana bir şey olmaz, ben çok iyiyim demek de var. Bu imtihanları çözüme kavuşturmak da var. Bunu nasıl yapacaksın? Bunu bir derinliğin olarak yapabilirsin ancak. Ben Yusuf kıssasını yüzünden hiç okumadım tefsir olarak. Ya bu zamana kadar. Daha yeni okudum yani. Ama defalarca insanlardan dinlemişimdir. Belki onlar beni ayakta tuttu bu zamana kadar. Ama kendim okuduğumda, eşimle beraber okuduğumda daha istifadeli oldu. Onu söyledim yani.
İyi orada. Çok güzel.
Ha buradaki ifade tabii biraz şey. Benden beklenmeyen bir ifade. Onda farkındayım.
Kesinlikle, kesinlikle.
Siz benden şey beklersiniz. Ya beyler Yusuf kıssasını okudum. Güzeldi ya. Tavsiye ediyorum. Okumasanız da olur falan demeyi beklerdim belki değil mi? Ama öyle değil ya. Okumak lazım hakikaten. Ama şuna da katılmıyorum. Koronavirüs de yok şu kadar kitap okudum. Sürekli kitap okudum falan diyorlar ya. Ona da katılmıyorum abi. Öyle bir şey yok yani. Sen kaç kitap okudun mesela?
Okumadım.
Ben de toplasan 3 kitap falan okumuşumdur.
Şaka şaka okudum tabii.
Yani
çok özür diliyorum.
Yani. Olsun sıkıntı yok. Alıştık Alaaddin biz bunlara artık. Ama dikkat ettiysen artık reaksiyonlarım daha nazik sana karşı.
Doğru.
Çünkü niye biliyor musun? Bu 1 değil 2 değil kaç etti yani kardeşim? Telefonu artık sustur. Sessiz al telefonunu.
Çok özür diliyorum.
Neyse. Estağfurullah. Olur böyle şeyler. Durumlar böyle Alaaddin. Evet seni dinleyelim.
İyiyim,
biraz
maşallah.
Sen neler yapıyorsun? Neler okuyorsun? Sen anlat biraz hadi.
Şimdi şöyle birkaç husus var. Hemen onlara girelim. Şimdi biliyorsun koronada artık 2 ayı geride bıraktık. Hatta 3. aya giriyoruz. Sahadan da veriler gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde senin de paylaştığın bir rapor vardı. Hatırlarsın TGSP tarafından ada araştırmaya yaptırılmış COVID-19 günlerinde gençlere ilişkin bir çalışma vardı. Hatırlıyor musun?
Hı hı. Evet, TGSP için yapmış olduğumuz.
Evet, evet. Hı hı. İstersen biraz ondan bahsedelim.
Olur, olur abi. Hı hı. Güzel bir araştırma. Türkiye Gençlik STK'lı platformu iyi çalışmalar yapıyor yani son dönemde gerçekten. Bu araştırmaların bak burada konuşulabilir tarafı da oluyor işte. Yani bu tip araştırmalar yapılınca bize de malzeme çıkıyor. Biz de radyo programımızda bu tip araştırmalara dair gündem, içerik üretmiş oluyoruz. Bizim açımızdan da güzel bir şey oluyor yani.
Ama tabii öyle bakmamak lazım buna.
Hayır şu anlamda
sen
söylüyorum.
Sen radyoda konuşacaksın.
Ya güzel, tamam,
özür dilerim,
güzel kardeşim
tamam.
Bak kastımız şu. Bütün dinleyiciler
şey
anlamıştır
yalnız
da.
Yalnız biz bir süre görüşmeyince ne kadar gerilmişiz ya birbirimize karşı.
Ben gerilmedim abi sen. Öyle. Hayır bir dakika sen diyorsun ki bize içerik çıkardıkları için mi böyle diyorsun? Ben şunu diyorum. İnsanların da konuşabileceği bir şey üzerine. Hani
tabii,
genel geçer bir şey değil anlamında
tabii,
söylüyorum
doğru.
Ama ben hani şerh etme ihtiyacı duymamıştım. Şimdi, bundan sonra o zaman her şeyi sana açıklayalım sıfırdan yani. Buyur.
Şöyle. Şimdi Türkiye'de 30 büyük şehirde biliyorsun uzun süredir hem sokağa çıkma yasakları hem şehirler arası seyahat yasakları uygulanıyor. Bu 30 büyük şehirde yaşayan 15 ile 30 yaş arasındaki gençlerin 2437 gence yöneltilen bazı sorular var. Ve bu bazı sorular neticesinde de gençlerin psikososyal ve ekonomik ilişkili genel ruh hallerinin tespit edilip ortaya konulması amaçlanmış. Hep söyleniyor. Bundan sonra hayatımızı korona öncesi ve korona sonrası olarak böleceğiz ve buna göre şekillendireceğiz diye. Aslında gençlerle alakalı politikaların hazırlanmasında bu raporun önemli bir etkisi olacağını düşünüyoruz ve gördüğümüz kadarıyla iyi de hazırlanmış bir rapor. Dediğimiz gibi 30 büyük şehirde 15 ile 30 yaş arasındaki 2437 gençle görüşme yapılmış. Ve şu şekilde ifade edilmiş COVID günlerinde genç olmak raporunun başlarında. Gençler ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel değişimlerde en hızlı etkilenen ve en hızlı şekilde adapte olan grubu oluşturmaktadır. Toplumda yaşanan sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel değişimler genç yaş gruplarını da değişime ve dönüşüme zorlamaktadır. Bu değişim ve dönüşümlerin izleri adım adım takip edilmelidir. Zaten biliyorsun gençler direkt, yani artık biz teknolojinin direkt içinde doğduğumuz için
evet.
Ne kadar bir yenilik olsa o yenilikleri doğrudan iktibas ediyoruz.
Evet.
Alıyoruz, uyguluyoruz, deneyimliyoruz. Şimdi böyle bir mahrumiyet sürecinde bu hızlandı. Artarak, katlanarak devam etti.
Bu arada bir şey söyleyeceğim Alaaddin. bu koronavirüs süreci tabii ki birçok şey etkiledi. Mesela bak ne dedik? İşte araştırmalar yapılıyor bununla alakalı. İşte radyo programları bile bununla alakalı. Şu an gündemde hakikaten ana gündem bu. Sosyal medyaya girdiğinde, YouTube'a girdiğinde bile COVID-19 ediyorsun. Hemen böyle üst sekmeler çıkıyor. Hakkın COVID-19 hakkında doğru bilgi şuradan alabilirsin vesaire doğru. gibi. Şimdi bununla alakalı Genç Dergi'nin de güzel dosyaları oldu. Geçtiğimiz ay hazırlanan bir dosya vardı mesela işte uzaktan yaşamakla alakalı. Yani Mayıs ayının dosyasıydı o. Şu an Mayıs ayının sonundayız zaten. Uzaktan yaşamanın bir sanat oldu aslında vurgulandı. Biz uzaktan yaşamaya çok alışkın bir nesil değiliz. Uzaktan yaşamaktan kasıt şu. Toplumdan, sosyal hayattan, sosyalleşmeden, sosyal medyadan uzakta bir hayat. Yaşamaya çok alışkın bir nesil değiliz. Direkt olarak olayların içinde olmaya alışkınız ve sürekli bilgiye maruz kalmaya alışkınız. Sen bana dedin ya mesela sürekli telefon elinde, telefonla konuşuyorsun diye. Sürekli iletişim halinde olmaya alışkınız. Yani yaptığımız işte biraz bununla alakalı söylüyor özellikle. Sürekli bir bağlantı, bir trafik halindeyiz ve evde olduğumuzda bu trafiğin biraz dışında kalmış olduk. Bu da farklı bir durumu yol açtı. Birçok insan bunu şöyle yorumladı. Ben şeylere falan baktığımda gördüm bunu. Evdeyseniz işte program yapın kendinize. Saat şu saatte kalkın, kitap okuyun, film izleyin gibi. Ama uzaktan yaşamaya alışmış bir genç, daha doğrusu uzaktan değil de hayatın direkt olarak yani sosyalleşmenin içinde yaşamış olan bir genç. Acaba nasıl bu programa plana ayak uyduracak? Bu da enteresan bir soru işaretiydi. Genç Dergisi biraz bunlara cevap aradı. Güzel bir dosya oldu. Mayıs ayının sonlarındayız. Belki şu an dergiyi temin etmek de farklı bir süreç olabilir ama bence arşivlik bir dosya olduğunu söylemem lazım. Yani Turkcell Dergilik'ten veya gençdergisi.com'dan zaten içeriklere ulaşabiliyorsunuz. Muhakkak derginin dosyasıyla alakalı görüşleri, değerlendirmeleri. Çünkü psikiyatri hocalarımız var, psikolog hocalarımız var. Alanında uzman isimler var, gazeteciler var. Birçok isimden görüş aldık. Onları okumak bence çok istifadeli olacaktır. Ya bunu söylemek istedim çünkü konu şey bir konu abi. Yani herkesin konuştuğu bir konu biliyorsun. Biraz can sıkıcı oluyor artık belli bir zamandan sonra. Bu tip araştırmalar niteliğini kaybediyor bu yüzden. Evet. Buyur abi, affedersin.
Estağfurullah. Demişler ki yönetici özetinde hiç kimsenin daha önce deneyimlememiş olduğu böylesine bir belirsizlik dönemi içerisinde gündelik hayat pratiklerimizin değiştiği ve dönüştüğü böylesine küresel bir kriz sürecinde gençler yani toplumun en dinamik kesimi neler yaşıyor,
evet.
neler hissediyor, yeni gündelik hayatı içerisinde hangi mücadeleleri veriyor? Sorularının cevabını aramak maksadıyla böyle bir araştırma ortaya konmuş. Ve bunu dört başlık altında yapmışlar. Öncelikli olarak ekonomik etkiler, sosyal etkiler, psikolojik etkiler ve STK ilişkileri başlıkları altında toparlamışlar.
Hı hı.
Ankete yani bu araştırmaya katılan gençlerin %63'ü geleceği hakkında endişe duyuyor. Bu endişelerin nedenlerine bakıldığında da genel olarak hem maddi nedenler hem de geleceğe dair bir iş kaygısı.
Hı hı.
İş bulabilecek miyim? İşte bulduğum iş benim kişisel özelliklerime uygun mu? Beni tatmin edecek bir maaş seviyesi var mı? Beni tatmin edecek bir iş kalitesi var mı? Beni daha bir hantal vaziyete mi sokacak yoksa gelişmemin önündeki engelleri açacak mı? Gibi pek çok endişe var gençlerin çoğunda.
Hı hı.
Tabii burada endişenin kökeninin somut ekonomik sıkıntılara dayandığını ifade edebiliriz pek rahat bir şekilde. Bunun yanında gençlerin geleceğe yönelik beklentileri konusunda ise %46 geleceğe yönelik beklentilerin azaldığını belirtmiş.
Hmm.
Her ne kadar pek çok kişi koronavirüs sonrası Türkiye için yani gelişmekte olan ülkeler için pek çok fırsatı barındırdığını ifade etse de gençlerin %46'sı böyle bu süreçten sonra geleceğe yönelik beklentilerini bir parça da olsun evet düşürmüşler.
Burada şey de var. Benim dikkatimi çeken bir şeydi bu. Yani açık konuşmak gerekirse TGSP aslında çok şeffaf bir araştırma yapmış diyebiliriz yani o zamana. Çünkü biraz toplumu yansıtıyor bu. Bazı araştırmalarda çünkü sapma çok oluyor. Yani biraz hakikati değiştirerek anlatma olayı çok fazla oluyor. Ben o araştırma incelediğimde şunu da görmüştüm. %63,3'üydü galiba değil mi?
Evet. Ekonomik nedenlerden
dolayı alınan tedbirlerin yeterli olmadığını düşünüyordu mesela.
Yok, o başka.
Başka bir madde.
O başka miydi? Evet.
Ya ama bu maddeler şunu gösteriyor aslında hani tek taraflı tek düşünceli bir araştırma gibi değil. Ve aslında resmi çekme açısından fotoğrafı çekme açısından da güzel önemli bir şey yani.
Tabii ve de şu da önemli mesela biraz sonra geleceğiz ama yanlış olmasın. Bu görüştükleri 2400 kişiden sadece %8 ila 10'u, yanlış olmasın biraz sonra tekrar düzeltiriz, sivil toplum kuruluşları ilişki içerisinde olan gençler. Hı hı. Yani Türkiye'nin gençlik STK'larının bir araya geldiği çatı kuruluş olan TGSP'nin yaptığı araştırmada bu araştırmaya katılan gençlerin sadece %8 ila 10'u sivil toplum kuruluşuyla ilişki içerisinde. Yani baksan mesela TGSP'ye deseler 2400 tane genç lazım dese bu arada araştırma. Ne der? 2400 tane genci bulur verir. Peki, ama bu işte Türkiye'nin gençlerini aslında yansıtmaz.
Aynen. Yanlı. Peki, bir bak çok şey güzel olur. Bir şey söyledin. Şimdi bizim zaten seninle bak Alaaddin, bazen anlaşamasak bile birçok düşüncemiz örtüşüyor. Gerçekten. Birçok fikri
birlik. Bu konuda örtüşemiyoruz bak.
Tamam, o konuyu sonra konuşacağız sen.
Sonra burada konuşmamız
gerekiyor. Alaaddin bana bir şey gösterdi de kıymetli dinleyicilerimiz, kendi aramızda olan bir şey. Bu konuyu sonra konuşuruz. Şimdi bak şöyle bir şey yazdım ben. Genç Dergisi'nin Haziran sayısında yayınlanacak. Dedim ki koronavirüsle mücadelede gençler hem memnun hem de endişeli. Bunu biz söylemiyoruz. Resmi veriler ve araştırmalar söylüyor. Gençlerin gerçekten de olayları ve vakaları analiz etme tarafları orta yaş ve üzerine göre kimi zaman daha önyargısız. Bence öyle. Gençler hakikaten çünkü daha rahatlar. Yani bağlayıcılık olmadığı için.
Tabii geçmişle alakalı olarak kafalar da daha berrak.
Bir de şey yok. Ya mesela adam öğrenci, tamam mı? Bir yerde çalışmıyor mesela. Bir kuruma aleyhine rahat konuşabiliyor o yüzden.
Evet.
Ya bu da önemli bir özgürlük yani. Zira her eylemi siyasi tarafkirlikten ötürü eleştiri yağmuruna tutan hükümetin koronavirüsle mücadelesine çomak sokmak isteyen de çok oldu. Yani hükümetin, iktidarın şu anki çalışmalarına iyi bile olsa, koronavirüsle alakalı çalışmalarına iyi bile olsa çomak sokmak isteyen çok oldu. Bunu gördük yani. Saçma sapan şeyler yapıldı falan. Gençler farklı ama Türkiye Gençlik STK platformunun 30 büyükşehirdeki 15-30 yaş arasındaki 2437 gençle yaptığı psikososyal ve ekonomi ilişkili genel ruh halini anlama amaçlı araştırma, gençlerin virüsle mücadelede ülkemizin aldığı önlemleri başarılı bulduğunu gösteriyor. Şimdi bu uzun, devam ediyor. Ben size şu kısmı sadece söyleyeceğim, sen dedin diye. TGSP'nin ülkemizdeki tüm STK'lara karşı ciddi bir özel işleri imkanı sağlaması bakımından şu sonuç ise çok manidar. Araştırmaya katılan gençlerin sadece %8'inin senin söylediğin herhangi bir STK ile ilişkisi bulunmakta araştırmaya göre. Bunların da %56,1'inin mevcut STK'lara iletişimi sürmüş. Yani %8'in %56'sına STK'lar ulaşmış.
Evet. Yani yaklaşık 100 kişinin falan ancak devam öyle ediyor ilişkisi.
Bu iletişim yoğun olarak telefon konuşması üzerinden sağlanmış. Hani başka nasıl türlü olabilir? Birçok türlü olabilir bana sorarsan. Görüntülü konuşma olur, başka şey olur. Gençlerin ise, pardon devam ediyoruz, dur. Bu iletişim yoğun olarak telefon konuşması üzerinden sağlanmış. Aslında zor ve müşkül zamanlarda daha fazla önde olmaları beklenen STK'lar bana göre. Yani bu zamanda daha fazla iş yapması gereken diye düşündüm STK'lar. Gençlerin %43,9'una da irtibatı kesmişler. Yani STK'ların %8'ine ulaşan, bu araştırmaya katılan 2400 gencin %8'ine ulaşan STK'ların %43'ü irtibatı kesmiş abi. Az önce senin söylediğin gibi.
Aslında şöyle, mevcut hinterlandımızda olan gençlerin %43'ü ile şu an ilişkimiz yok.
Yok. Niye
yani
yok abi?
Normalde belki artma, şu devirde artması gereken iletişimimiz
şu an yok.
Yarı yarıya düşmüş hemen.
Aynen öyle. Yarı yarıya kesilmiş.
Zaten bir avuç aynen genç var ortada.
Şimdi mesela sürekli vurgulanan bir şey. Sen araştırmaya devam et bu arada da. Sürekli vurgulanan bir şey abi. Ne diyorlar? Türkiye'deki İslami camiada yer alan STK'lar, sivil toplum kuruluşları, dernekler, vakıflar, cemaatler her neyse. Türkiye'deki gençlerin, mevcut genç nüfusa ait olan yorum olarak söylüyorum. Gençlerin sadece %10'una ortalama ulaştığı söyleniyor. Hatta %5, %10 arası bir rakam.
Çok iyimser bir rakam yani.
İyimser bir rakam. Şimdi zaten bak araştırmaya baktığımızda 2400 gencin %8'i bir STK ile ilişkili. Bak,
evet.
2400'ün %8'i, yarısı bile değil. Ya %50'si bile değil ya.
%50'si bile değil, %10'u bile değil.
Ya bana göre %50 olmalı yani. Hani bu kadar STK var falan diye düşünüyorum çünkü bazen. %8'in de yarısını şey yapmışız ya, kesip atmışız yani bu süreçte. Evet. Hakikaten çok ilginç bir manzara. Ben de çok, beni şey yapmıştı bu yani, raporu okuduğumda. Düşündürmüştü, yazmıştım. Ya şu an Haziran sayısında Genç Dergisi'nin yer alacak. Çünkü bu ciddi bir veri gerçekten. Biz birçok faaliyet yapıyoruz, birçok etkinlik yapıyoruz. Ama bak ne dedik seninle geçen gün de konuşurken söyledik. Bu süreçte STK'ların maalesef sınıfta kaldığını söyledik yani. Kaldı abi, açık açık söyleyelim. Niye kaldı? Tamam, hijyen paketi dağıtanlar oldu, Allah razı olsun. Sağlık çalışanlarına güzel programlar, projeler yapanlar oldu, Allah razı olsun, ama ya bütün STK'ların tek bir ağızdan, yani canlı yayın yapmasına gerek yok ki. Herkes canlı yayın yapıyor. Canlı yayın enflasyonu oldu ya. Instagram'a giriyorum, canlı yayın dolu. Hatta komik videolar çekiyorlar canlı yayın yapanlarla alakalı. Dalga geçiyorlar şu an. Biliyorsun.
Doğrudur, görmedim.
Haklı adamlar yani.
Biz düşmemişiz değil mi ona, var mıyız?
Yok, biz düşmedik. Bizimkiler yine tematik gidiyor. En baştan beri yaptığı için Genç Derneği. Hani belli bir de Genç Derneği'nin sağlık çalışanlarına programları oldu vesaire.
Bununla alakalı sürprizimiz de var.
Eyvallah.
Bitiyor mesafesiz müzakereler. O kadar söyleyeyim sana.
Başka bir şey başlıyor galiba.
Kesiyoruz.
Sanki duydum gibi.
Öyle mi?
Sanki duydum gibi, evet.
Çok güzel. Evet.
Evet, buyur abi.
Bir de şöyle bir istatistik var yine ekonomik etkiler üzerine. Pandemi sürecinin beraberinde getirdiği evden çalışma konusuyla beraber geleceğe yönelik kariyer planları değişmiş gençlerin. Ve yani değişmiş dediğim sadece %10.4'ünün gelecek planı, geleceğe dair yapmak istediği meslek, içinde bulunmak istediği işe dair görüşleri değişmiş. Ve %10.4'lük grup artık daha çok sağlık sektörüne, e-ticarete ve gıda sektörüne yönelmek istediğini ve bu noktada çalışmalarını güncelleyeceğini ifade etmiş. Bu da aslında önemli. Ama benim beklediğimden birazcık daha düşük açıkçası bu oran. Yani belki daha çok teveccüh olabilir diye düşünmüştüm. Özellikle e-ticaret, gıda ve sağlık sektörüne.
Evet.
Gençlerin %62.9'u hükümet tarafından çalışanlara yönelik alınan ekonomik tedbirleri yetersiz görmektedir, diyor. Aslında %63 yani az bir şey değil, yetersiz görüyor. Yetersiz bulma sebeplerinde başı çeken konu yardım miktarlarının yeterli olmaması iken, yeterli bulma sebeplerine başı çeken konu ise yeterli tedbirlerin alınma dair görüş. Bu çok önemli değilmiş. Çalışan öğrencilerin %45'i bu dönemde işlerini kaybetmiş. Ana neden ise çalıştıkları iş yerlerinin kapanmış olması veyahut da yapılan işin evden çalışmaya müsait olmaması. Gençlerin yaptıkları işler daha çok böyle belki fiziki birliktelik gerektirecek de işler olduğu için hem iş yerlerinin kapanmış olması hem de evden çalışma koşullarının da mümkün olmaması dolayısıyla %45'i çalışan gençlerin %45'i
işsiz kalmış.
Evet. Çalışan öğrencilerin, çalışan gençlerin.
Çalışan gençler yani içerisindeki öğrenci olanların bir tarafta.
Yani şöyle, bir yandan okuyor, bir yandan çalışıyor. Evet, tamam. Onların %45'i zaten şu an işsiz kalmış.
Çok beklenmeyen bir tablo değil yani o. Hatta iyi bir rakam yani. Ben daha fazla da çıkabilir. Hepsi bile olabilir ki.
Bir de bu dönemde biliyorsun abi, uzaktan eğitim noktasında bir şey oldu, atılım olmak zorunda kaldı. Pek çok kişi ve kurum hem Zoom gibi veyahut da işte Skype gibi veyahut da işte YouTube gibi veyahut da işte online sınıf şeyleri var. Online sınıflar. Mesela Perkulus veyahut da Persulus nasıl okuyorlarsa. Bu tarz online seminer sistemleri var. Bunlar da büyük bir şey oldu, gelişme oldu. 10 gençten 8'i yaklaşık uzaktan eğitim takip ediyormuş. Çoğunluk %43 ise uzaktan eğitimde yeterli faydayı alamadığını ifade etmiş. Bu yeterli faydayı alamadığını düşünenlerin ilk temel argümanları konsantre olamamak. Olumlu, bu iş olumlu, güzel, sevdik uzaktan eğitimi diyenlerin temel argümanı ise istedikleri saatte derse katılabilmek olmuş.
Evet. Bir de mesafelerin kalmaması aslında. Hani senin söylediğin gibi yani mesafesizlikten bahsettik ya. Yani Ankara'daki bir insan İstanbul'daki programa katılabiliyor oldu şu an.
Tabii tabii. O noktada evet, çok memnun olan
evet, o
kardeşlerimiz,
o belki de
var.
En önemli şeylerden biri oldu hatta.
Evet.
Bir, yani tabii bu programlarda kota da var galiba ama değil mi? Yani mesela Zoom programının premium üyeliğinde kota var mı?
Yani paket paket değişiyor. Mesela temel pakette 100 kişi kotası var.
Şeyden dolayı dedim yani, herkes katılabiliyor olduğunda da bu sefer yığılma olabilir.
Mesela sallıyorum, bir sohbet oluyor veyahut da bir tematik program oluyor. Hani çok interaktifliğin gerekmediği programlar oluyor. Bu programlar hakikaten bayağı verimli bir şekilde ilerliyor.
Ben geçen şey düşündüm ya. Bu online programlarda provokasyon hiç oldu mu acaba? Bununla alakalı bir haberi
oluyor.
Rastlamadım ben ama bir şeye. Olmuş mu?
Oluyor,
sen
oluyor,
şahit
oluyor.
Oldun mu sen?
Ben şahit olmadım. Biz gerekli güvenlik önlemlerini alıyoruz. Ama bu tarz şeyler oluyor.
Çünkü çok çeşit insan var abi.
Tabii tabii. Biz onun için mesela ne yapıyoruz? Kişilerin seslerini program boyunca kapatıyoruz ve kendilerinin açmalarına izin vermiyoruz. Hı hı. Ekran paylaşımı özelliğini kapatıyoruz. Bunun yanında bazı şeyler var. Güvenlik, yani bizim aldığımız belli başlı güvenlik protokolleri var. 3-5 maddelik.
Ama onları önemli.
Uyguluyoruz. Evet, tabii canım. Evet, mesela evet. Girer girmez hemen ayarlarımızı değiştiriyoruz. Mesela ekran paylaşımı yapma sadece moderatöre veriyoruz. Ekran paylaşımı yapma görevini. Herkesin seslerini kapatıyoruz. Eğer interaktif bir şey
ise. Chat'i kapatıyor musunuz?
Chat'i de kapatabiliriz. Ama chat'i kapatmıyoruz genelde. Yani soruları oradan versin.
Veya sıkıntılı bir şey yazan engellersin zaten. Direkt.
Tabii tabii. Evet. Onu hızlı bir şekilde şey yapabiliyoruz.
Bir de senin tabii avukat olman, bir de birazdan bahsederiz belki sona doğru programımızın. Kişisel verilerin korunması kanunuyla alakalı güzel bir eser evet, de hazırladınız
daha evvel,
yani.
Daha evvel bahsetmiştik ama o zaman henüz çıkmamıştı.
Evet, şu an hazır.
Şimdi tasarımı da oldu, çıktı. Allah'a şükür.
Benim projede yer aldım ama asıl işi sizin yaptınız yani, avukatlar olarak.
Güzel bir iş oldu.
Aynen. Onun inşallah nasip olmadı. Döküman olarak da elimize alamadık daha da. Basıl olarak da şöyle elimize alır. İnceleriz yani tekrardan.
Gelmiş mi? Basılmış mı?
Şöyle tabii süreç biraz şey gittiği için bu koronavirüs falan olduğu için şu an dijital olarak ilerliyor ama muhtemelen bir 100 tane 200 tane basılacak. Özel sipariş olursa ki KVKK konusu önemli bir konu. Yani kişisel verilerin korunması kanunu Türkiye'de siz daha iyi biliyorsunuz. Çok ciddi derinlikli araştırmaların olduğu bir konu da değil. Yani bir şey yok değil mi?
Yani şöyle söyleyebiliriz. Hani tabii ki araştıran, bunun hı-hı üzerine çalışan çok fazla sayıda hukukçu var. Çok fazla sayıda işte teknik çalışan var işte. Ama sivil toplum kuruluşları için bu ölçekte bir çalışma daha evvel yapılmamış.
Veyahut
da küçük ölçekte de çalışma yapılmamış. Hı-hı. Yani böyle yazılı bir kaynak yok. Bu temel olarak yani kişisel verilerin korunması kanununa kurumlarını uyarlamak isteyen, yani bu noktada değişimi dönüşüm yapmak isteyen yöneticiler için aslında mini bir yol gösterici. Eyvallah. Tabii ki bu noktada profesyonel yardım almak son derece önemli. Bunun yapılması lazım ama işin mahiyetini kavramak ve nereden başlanacağı noktasında ve nelere dikkat edilmesi gerektiği noktasında yol gösterecek fena olmayan bir şey oldu. Eyvallah. Rehber oldu.
Elinize sağlık.
Allah razı olsun.
Sağlık. Çok da güzel oldu.
İnşallah istifadeli olur.
Evet. TGSP.org'da da paylaşıldı herhalde. Son bakmadım şeyine ama oradan da istifade edilebilir.
Evet. Birinci kısım bu şekildeydi. Ekonomik etkileri bu şekilde özetlenmiş. Sosyal etkiler ise şöyle. Ekonomik tedbirler çoğunlukla yetersiz bulunmuş. Sağlık konusunda alınan tedbirler ise takdir görüyor. Hı hı. Hakikaten şu da ilginç. Mesela baktığımız zaman işte Amerika'da veyahut da işte Avrupa'nın farklı yerlerinde insanlar silahlarıyla dışarı çıkıp koronavirüs tedbirlerini protesto ediyorlar. Rastladın mı onlara?
Rastladım. Hatta
adam Brezilya'da çıkıyor koronavirüs tedbirlerini ya ben protesto
sana,
ediyor.
Ben sana bir
Amerika'da
şey söyleyeyim
silahlarla
mi?
Çıkıyorlar.
Ya Latin Amerika zaten başka bir dünya. Orada şu an çok da yükselmeye başladı koronavirüs.
Evet.
Orada şu an hani ikinci dalga orada falan diyorlar yani. O başka bir evren gibi ilerliyor. Allah hakikaten oraya yardım etsin yani. Zor oranın işi. Şimdi geçen bir tane videoda karşılaştım. Türkiye'de çok tanınan bir zat kendisi. Bir dönem cezaevine de girdi. Kendisi bir grubun lideri yani. Bir camianın. Şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki eğer diyor bayram tatilinde sokağa çıkma yasağı olursa bu vallahi diyor dine ihanettir. Vallahi. Ya abi ya bunu nasıl dersin ya? Diyor ki yani bunu yapanlar yani bayram tatilinde ki şu an biliyorsun bayram tatilinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bayram tatilinde sokağa çıkma yasağı olursa bu İslam aleyhine yapılan bir şey olarak düşünüldüğü için yapıldığını söylüyor. Yani koronavirüsle bunun alakası yok diyor.
Ya buna pek nefes harcadığımıza ya, değmez.
Hayır ama abi arkadan giden insanlar var. Ben bak gerçekten bak biz bazen sen dedin ya bu arada sessizleştin falan. Biz genel olarak sessiziz zaten Alaaddin. Biz bu tip şeylerle alakalı böyle bir paylaşım yapıyor, bir şey konuşuyor falan değiliz yani.
Evet.
Ama bu tepkisizliğimiz ya abi bunlarla konuşmayalım, bunlarla nefes harcamayalım falan diyoruz ama arkadan insan gidiyor. Bu da insanı düşündürüyor yani gerçekten. Üzülüyorum ya böyle bir şey olabilir mi? Ya bu kadar insan öldü. Bu kadar vaka var. Aşağı doğru bir iniş var şu an inşallah. Düzelecek. Yani bayram gibi insanların çok fazla etkileşimde olduğu bir zaman diliminde. Sen sokağa çıkma yasağını koymazsan, insanlar görüşsün dersen, şehir dışına yolculuklar olsun dersen bittik biz o zaman.
Tabii canım bu noktada
mahvolduk ya.
Birlikte yapılan organizasyonlarda da pek çok aslında şey geliyor, geri dönüş geliyor. Mesela Van'da yapılan taziye neticesinde birkaç yüz kişiye bulaşıyor. Bir taziye evi açılıyor. Ondan sonra gelenler gidenler derken korona yayılıyor. Mesela gördüm Antalya'da Antalya'nın bir ilçesindeydi yanlış olmasın. Toplu böyle bir nişan töreni yapmışlar. İşte pek çok şey sokak 12-13 sokak karantina altına alınmış. Onun üzerine çıkmış koronavirüs vaka sayısı. Hı hı. Yani o bölgede yani o mahallede. Onun için hala daha devam etmemiz gerekiyor bu tedbirlere. Eskisi kadar yakın olamayız Salih abi. Eskisi kadar yakın olamayız yani. Evet hemen devam edelim raporumuza. Programımızın da sonuna yaklaşıyoruz. Bunun yanında demişler ki iki kişiden biri salgın sonrası ekonominin kötüye gideceğini öngörmüş. Tabii bunlar çok da şey değil aslında. Hani önemli hususlar değil ama gençlerin neler düşündüğünü gösteriyor. %47.6'sı hükümetin yaptığı biz bize yeteriz Türkiye Milli Dayanışma Kampanyası'nı doğru bir karar olarak nitelendirmiş. 10 kişiden 3'ü ise yakınıyla salgınla ilgili bir kampanyaya destek verdiğini beyan etmiş. Psikolojik etkileri ki bu muhtemelen en önemli hususların başını çeker. Salih abi bak ilginç bir şey söyleyeceğim. Hı hı. Telefonla geçirilen vakit, sosyal medyaya ayrılan zaman ve film dizi izlemek davranışları artış göstermiş normal olarak. Hı. Senin de görebildiğin üzere telefonla hı. geçirilen vakit artmış. Fakat bunun yanında aileyle kurulan iletişim de artış göstermiş. Yani anne baba çocuk arasındaki iletişim, beraber vakit geçirme süreleri de artış göstermiş. Hı hı. 10 gençten 3'ü bu dönemde kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak bir aktiviteye başlarken bu aktivitelerden en popüleri okumak ve araştırmak olmuş. Hakikaten ben kendime de bakıyorum. Şimdi yaklaşık 2 ayı geçkin süredir evdeyiz ve çok farklı disiplinlerle farklı noktalarda aldığım eğitimlerde kendimde pek çok gelişim olduğunu hissediyorum.
Ne gibi?
Özellikle yani? Bilgisayarla alakalı.
Ha, kullanım şeylerini arttırdım.
Hem kullanım hem birkaç tane de eğitim aldım. O eğitimleri tamamladım. Hmm. Onlar da bana artı değer olarak geri
dönüyor. Özel değilse ne eğitim aldın?
Özel.
Ya bırak şimdi ya.
Özel.
Ne eğitim aldın Emel?
Özel canım.
Yani pedagojik formasyon eğitimi mi aldın? Ne aldın?
Yok şunu söyleyebilirim. Mesela YouTube'da pek çok bu noktada programlar var. Udemy'de pek çok program var. Bunun dışında mesela hukukçular için ayrı programlar, seminerler, eğitim dizileri var. Bunlar yani evde bulunduğumuz şu süreyi kıymetlendirmek adına yapabileceğimiz güzel aktiviteler, güzel çalışmalardan. Yani muhakkak al abi Udemy'den zaten 25 lira 30 lira bazen bedavaya evet. düşen program şeyler var.
Şey var değil mi Udemy'de öyle kampanya gibi şeyler oluyor.
Ya çok ya. Evet. 25-30 lira al abi. Yani
Udemy'nin Türkçesi var mı bu arada?
Türkçe zaten. Türkçe hep Türkçe.
Hayır Türkçe şey etkinlikleri demiyorum. Udemy'nin site olarak Türkçe uyarlaması var mı?
Var tabii canım.
Hmm. Eskiden yoktu.
Kocaman
ben,
kocaman.
Ben yıllardır çok... girmediğim için oralara.
Gir,
en son yüksek lisans.
Gir bak. Abi mesela 3 saatlik bir eğitim al. Ya o meseleye bakışın değişir. Aslında o noktaya bir giriş yapmış olursun.
Evet.
Bunlar önemli.
Zaten şey diyorlar ya. Krizi fırsata çevirmek.
Kesinlikle. Tam
biraz
olarak bu.
Biraz bu yani. Evet.
Tam doğru. Olarak bu.
Evet, evet. Ve, bu arada Alaaddin bak hakikaten yine evet, çok verimli bir program oldu.
Vakit.
Programın sonuna geldik.
Programın sonuna
İstiyorsan
geldik.
İstiyorsan toparlamış olalım. Bir dahaki haftaya olan programımıza devam ederiz biliyorsun. Bizim böyle olur. Bir yüksünme gibi bir durumumuz yok.
Olmaz.
Yani. Zaten bizi dinleyenler her hafta dinliyorlar sağ olsunlar. Haftaya devam ederiz.
Asla olmaz. Tamam o zaman kapatalım mı diyorsun?
Kapatabiliriz olur. Yarın güzel bir gün olmasını ümit ederek. Bayramımızın.
Yarın bayram.
Evet hayırlara vesile olmasını ümit ederek. Tüm dinleyicilerimize hayırlı akşamlar dileyelim. Bugün yine aslında dediğim gibi STK'lar üzerinden belki konuştuk ama hepimizin çıkaracağı dersler olduğunu ben düşünüyorum. Niye? Çünkü krizi fırsata çevirmek ifadesi çok klişe bir ifade olabilir ama biraz onun içini doldurmuş olduk söylediğimiz son şeylerle. Bu evde kalma sürecimiz muhtemelen biraz daha devam edecek. Yani bayramdan sonra bir normalleşmeden bahsediliyor doğru. Ama eski forma gelmemiz, sen dedin ya hani bir süre görüşmeyelim gibi bir şey söyledi espriyle karışık. Araya mesafe koyarak yaşayacağız yani.
Evet.
Bu işte artı 1.5 metre mesafe kuralı, maskeyle dolaşma kuralı, tokalaşmama, sarılmama ki biz yani sarılmadan, tokalaşmadan zor yaşayan bir milletiz yani. Alışmışız böyle şeylere. Birazcık idare edeceğiz. İyice sıfırlayana kadar, yurt dışındaki etkileri de bitirene kadar. Ki mesela Türkiye'de etkileri bitirdik biz tamam. Yurt dışındaki etkiler ne olacak? Yani giriş çıkışı açarsak devam edecek o zaman bu. Bu yüzden bu ciddi sorunu çözene kadar biraz dikkat edeceğiz. Bayramımızda ben hayırlara vesile olmasını ve inşallah güzel geçmesini temenni ediyorum. Bayramımız mübarek olsun diyorum. Alaaddin Bey, ben açtım, siz kapatın, buyurun.
Evet. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu haftalık bizden bu kadar. Arada bir bayram var. Hepinize hayırlı bayramlar diliyoruz. Bayramımız mübarek olsun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar.